Ayrım 28, Tanrı'nın Yumruğu, Frederick Forsyth, sayfa 256. Zehirli gaz silahı olacaktır Sayın Başkan. Yılbaşından 3 gün sonra Beyaz Saray'daki bütün kutlamalar sona ermiş ve eskisi gibi hummalı bir çalışma başlamıştı. Oval büroda George Bush ardında 12 santimlik kurşun geçirmez camlar olduğu halde büyük masasının başında oturmaktaydı. Karşısında Başkanlık Milli Güvenlik Danışmanı General Brent Scowcroft vardı. Başkan kendisine az önce sunulmuş olan raporlara baktı. Herkes bu konuda fikir birliğine vardı mı? Evet efendim, Londra'dan gelen son bilgiler onların da bizimle aynı fikirde olduklarını gösteriyor. Şerefini kurtaracak bir ödün verilmediği takdirde Saddam Hüseyin Kuveyt'ten çekilmeyecektir ve bizim de buna niyetimiz yok. Bunun dışında koalisyon kara birliklerine karşı ya sınırı geçmelerinden önce ya da geçtikten sonra bir gaz saldırısına güvenecektir. George Bush, John F. Kennedy'den bu yana gerçekten savaşı görmüş ilk Amerikan başkanıydı. Amerikalıların savaşta öldürüldüklerini görmüştü ama genç askerlerin yaşamlarının son anlarında ciğerlerini ve sinir sistemlerini parçalayan gazın etkisiyle kıvrandıkları düşüncesinde çirkin bir şey vardı. Bu gazı nasıl atacak diye sordu. Dört seçeneği olduğunu sanıyoruz Sayın Başkan. Bunun en olağanı gaz tenekelerinin uçaklardan atılmasıdır. Colin Powell az önce Riyad'daki Chuck Horner'la konuştu. General Horner 35 gün sürekli hava savaşına ihtiyacı olduğunu söylüyor. 20. günden sonra bir tek Irak uçağı bile sınıra yaklaşamayacak. 30. gün hiçbir Irak uçağı 60 saniyeden fazla havada kalamayacak. Buna garanti verebileceğini söylüyor efendim. Ya ötekiler? Saddam'ın MLRS bataryaları var. İkinci seçenek bu görülüyor. Irak'ın roket atar sistemleri Sovyet ordusunun 2. Dünya Savaşı'nda çok başarıyla kullandığı eski Katyuşaların gelişmişiydi. Bu roketler şimdi bir kamyonun arkasından veya sabit bir yerden hızlı bir tempoda fırlatılabilirdi. Ve 100 kilometrelik bir menzilleri vardı. Bunların menzillerinden dolayı Kuveyt içinden ya da Irak'ın batı çölünden atılmaları gerekecektir. J-Stars'ların onları radarda bulup imha edeceklerine inanıyoruz. Iraklılar istedikleri kadar kamuflaj yapsınlar. Metal radarda görünecektir. Diğerlerine gelince Irakların tank ve toplarda kullanılmak üzere gaz başlıklı mermileri var. Bunların menzili 37 kilometrenin altındadır. Hepsinin depo edildikleri yerleri biliyoruz. Ama bu menzilde hiçbir yere erişemezler. Havacılar onları bulup yok edeceklerine inanıyorlar. Sonra da Scud füzeleri var. Bunların gereğine daha şimdiden bakılıyor. Ya koruyucu önlemler? Onlar tamamlandı Sayın Başkan. Antrax saldırısı için herkes aşılanıyor. İngilizler de aynı şeyi yaptılar. Anti-antrax aşısı üretimini her saat biraz daha hızlandırıyoruz. Ve herkesin bir gaz maskesi ile tüm vücudu örten gaz pelerinleri var. Başkan kalktı, dönüp başı üzerindeki başkanlık mührüne baktı. Oklarını pençesinde kavramış çıplak kafalı kartal da kendisine bakıyordu. 20 yıl önce o korkunç fermuarlı ceset torbalarının Vietnam'dan geldiğini görmüştü ve o anda onların Suudi güneşi altında işaretsiz sandıklarda depolandığını biliyordu. Tüm önlemlere karşın örtülmemiş deri parçaları ve zamanında takılmayacak maskeler olacaktı. Bush ertesi yıl seçime girecekti ama önemli olan bu değildi. Kazansa da kaybetse de tarihe on binlerce Amerikan askerini ölüme göndermiş bir başkan olarak geçmeye niyeti yoktu.
Brent,
buyurun başkanım.
James Baker Tarık Aziz'le ne zaman görüşecek?
6 gün sonra Cenevre'de.
Ona gelip benimle görüşmesini söyle.
Edith Hardenberg ocağın ilk haftasında yıllardır ilk kez yaşamdan zevk almaya başladı. Genç arkadaşına kentinin kültür zenginliklerini gösterip anlatmak çok heyecanlı bir şeydi. Winkler Bankası personeline yılbaşını da kapsayan 4 günlük tatil vermişti. Ondan sonra kültürel gezmelerini akşamları ve hafta sonları yapacaklardı. Jugendstil'de yarım gün Art Nouveau'lara hayran olarak geçirdiler. Yarım günlerinde Klimt'in eserlerinin asılı olduğu Sezession'u dolaştılar. Genç Ürdünlü bundan çok hoşlanmış ve heyecanlanmıştı. Edith onun soruları karşısında bu hevesliliğini paylaşmaya başladı. Ve Kunstlerhaus'ta bir sonraki hafta sonu mutlaka görmeleri gereken bir sergi daha olduğunu söyledi. Klimt sergisini gezdikten sonra Kerim kadını Rotisserie Sirk lokantasına götürdü. Edith oranın çok pahalı olduğunu söyleyerek itiraz edince yeni arkadaşı babasının Amman'da zengin bir cerrah olduğunu ve kendisine cömert bir harçlık verdiğini anlattı. Edith onun kendisine bir kadeh şarap doldurmasına itiraz etmedi ve ikinci kadehi doldurduğunu da görmedi. Kahvelerini içerken Kerim uzanıp elini kadının eli üzerine koydu. Edith telaşla gören oldu mu diye çevresine bakındı ama kimse kendilerinden yana bakmıyordu bile, elini ağır ağır çekti. Hafta sonuna kadar Edith'in aklında olan dört kültür hazinesini gezmişlerdi. Bir akşam Musikverein'den dönerlerken Kerim kadının eldivenli elini eli içine aldı ve bırakmadı. Edith pamuklu eldivenden geçen o sıcaklığı hissederek elini çekmedi. ''Benim için bütün bunları yapman çok büyük bir iyilik.'' dedi Kerim. ''Senin için çok sıkıcı olduğunu tahmin ederim.''
''Hayır, asla. Bu güzel şeyleri görmekten ve dinlemekten ben de zevk alıyorum. Senin de bunlardan hoşlandığına çok memnunum. Yakında Avrupa sanat ve kültüründe uzman olacaksın.''
Kadının arabasına vardıklarında Kerim gülümsedi. Onun rüzgardan üşümüş yüzünü kendi çıplak ama şaşırtıcı derecede sıcak elleri arasına aldı ve hafifçe dudaklarından öptü. ''Danke, Edith.'' Sonra yürüdü gitti. Edith her zamanki gibi eve döndü ama elleri titriyordu. Ve az daha bir tramvaya çarpacaktı. ABD Dışişleri Bakanı James Baker, Irak Dışişleri Bakanı Tarık Aziz'le 9 Ocak'ta Cenevre'de buluştu. Görüşme uzun sürmediği gibi dostça da geçmedi. Zaten dostluk için toplanmamışlardı. Tarık Aziz'in İngilizcesi karşısında çok açık ve anlaşılır şekilde konuşan adamı anlamaya yeterliyse de yanlarında bir çevirmen vardı. Baker'ın mesajı çok basitti. Eğer ülkelerimiz arasında bir çatışma olur da hükümetiniz uluslararası yasalarca yasaklanmış zehirli gaz kullanırsa size ve Cumhurbaşkanı Hüseyin'e bizim de nükleer bir silah kullanacağımızı bildirmekle yetkiliyim. Kısacası Bağdat'a nükleer bomba atacağız. Kısa boylu, kır saçlı Iraklı mesajın anlamını ilk anda kavradıysa da kulaklarına inanamamıştı. Bir kere aklı başına kimse reise bu mesajı iletemezdi. Saddam'ın eski Babil hükümdarları gibi hoşnutsuzluğunu mesaj getirenden çıkarma adeti vardı. İkinci bir neden de Amerikalı'nın ciddi olacağını tahmin etmemişti. Bir atom bombasının etkisi Bağdat'la sınırlı kalmazdı herhalde. Orta Doğu'nun yarısını haritadan silip süpürürdü kuşkusuz. Bağdat'a epey kaygılı dönen Tarık Aziz'in bilmediği üç şey vardı. Modern bilim çağının nükleer bombaları 1945'te Hiroşima'ya atılandan çok farklıydı. Yeni sınırlı hasar veren temiz bombalar, patlama ve ısı etkileri eskisinden kat kat fazlaysa da arkada çok kısa süreli bir radyoaktivite bırakırlardı. İkinci olarak o sırada Körfez'de bulunan Wisconsin zırhlısında 3 tane çok özel çelik ve betondan kutu bulunduğuydu. Gemi battığı takdirde 10 bin yıl çürümeyecek olan bu kutuların içinde Birleşik Devletler'in asla kullanmak zorunda kalmak istemediği 3 Tomahawk Cruise füzesi vardı. Üçüncüsü de Dışişleri Bakanı'nın şaka etmemiş olduğuydu. General Sir Peter de la Billie çöl gecesinin karanlığında sadece kendi özel düşüncelerine dalmış bir halde yürümekteydi. Yaşamı boyunca profesyonel bir asker olduğundan vücudu gibi zevkleri de cılızdı. Kentlerin sunduğu lüksten pek zevk almaz, askeri kamplardan ve kışlalardan ve askerler arasında bulunmaktan daha çok hoşlanırdı. General Schwarzkopf'un yakın arkadaşı ve planlama kadrosunun en gizli bilgilerine sahip olarak savaşın yaklaştığını biliyordu. Birleşmiş Milletler'in verdiği tarihe bir haftadan az süre kalmıştı ve Saddam Hüseyin'in Kuveyt'ten çekileceğine dair herhangi bir işaret henüz yoktu. Suudi çölünün yıldızları altında o gece kendisini kaygılandıran şey Bağdatlı zorbanın ne yapmak istediğini anlayamamasıydı. İngiliz generali bir asker olarak düşmanını anlamayı, niyetlerini, nedenlerini, taktik ve genel stratejisini kavramayı isterdi. Kişisel olarak Bağdat'taki adama sadece nefret duyuyordu. Ellerindeki belgelenmiş dosyalarda rastladığı soykırım, işkence ve cinayetler midesini bulandırıyordu. Saddam asker değildi, asla da olmamıştı ve ordusunda olan yeteneği de generallerini dinlemeyerek ve en iyilerini idam ettirerek harcamıştı. Ama sorun bu değildi. Sorun Saddam Hüseyin'in politik ve askeri her şeyi kendi emrine almış ve yaptıklarının hepsinin de mantıksız olmasıydı. Kuveyt'i yanlış zamanda yanlış nedenlerle işgal etmişti. Bunu yaptıktan sonra Arap kardeşlerine diplomasiye açık olduğunu, mantığı kabul edeceğini ve sorunun Araplar arası görüşmelerle çözümleneceği güvencesini verme fırsatını boşa harcamıştı. O yolu seçmiş olsaydı petrol akmaya devam edecekti ve Batı yıllarca sürecek olan Arap pazarlığı içinde ilgisini kaybedecekti. Batı'yı olaya sokan onun aptallığı olmuştu ve bu da yetmezmiş gibi Kuveyt'teki vahşet ve tecavüzler, Batılıları insan kalkanlar olarak kullanmak istemesi, kendisinin tam olarak tecrit edilmesini sağlamıştı. İşgalin ilk günlerinde Kuzeydoğu Suudi Arabistan'ın zengin petrol yatakları Saddam'ın elini uzatıp alacağı kadar yakındaydı ve bunu yapmamıştı. İyi bir komuta altında ordusu ve hava kuvvetleriyle Riyad'a kadar gidebilir ve istediği her koşulu kabul ettirebilirdi. Ama bunu yapmamıştı ve çöl kalkanı devreye girmişti. Şimdi karşısındaki büyük hava gücüne rağmen askeri ve politik açıdan hala en yanlış adımları atmaktaydı. Yakında Irak'ın üstüne göklerden ne yağacağının farkında değildi. Harekete geçmek üzere olan ateş gücünün ordusunu 5 haftada 10 yıl geriye atacağının farkında değil miydi? Ancak Bağdat zorbasının generalin bildiği ve korktuğu bir kozu vardı hala. Saddam Kuveyt'ten çekilebilirdi. Zaman müttefiklerden yana değil, Irak'tan yanaydı. 15 Mart'ta Müslümanların Ramazan'ı başlayacaktı. Gün doğuşundan gün batımına kadar hiçbir Müslümanın ağzına bir lokma yiyecek ve su girmemeliydi. Yemek ve içmek geceleri yapılacaktı. Bu da bir Müslüman ordusunun Ramazan'da savaşmasını olanaksız kılmaktaydı. 15 Nisan'dan sonra çöl bir cehenneme dönüşecek, ısı 50-60 dereceye çıkacaktı. Memlekette askerlerin geri getirilmesi için baskı başlayacaktı. Müttefikler çekilmek zorunda kalacaklardı ve bir kere de çekildiler mi bir daha böyle gelemezlerdi. Koalisyon bir kerelik bir olguydu. Şu halde son tarih 15 Mart'tı. Yer savaşı 20 gün sürecekse 23 Şubat'ta başlamalıydı. Ama Chuck Horner'ın Irak silah alay ve savunmalarını yıkmak için 35 güne ihtiyacı vardı. Şu halde en geç olası tarih 17 Ocak'tı. Ya Saddam çekilirse? O zaman 500,000 müttefik askeri çölde apışıp kalırlardı ve geri dönmekten başka bir şey yapamazlardı. Ama Saddam inatçıydı, çekilmezdi. Bu çılgın herif ne yapmak istiyor diye de biliye kendi kendine bir daha sordu. Bir şey mi bekliyordu? Hayalinde göklerden gelecek birinin düşmanlarını ezmesini mi bekliyordu? Tanrı kuzeydeki o herifi katretsin de ne bekliyordu ki? 14. Bölüm. İngiliz generalini şaşırtan şeyin yanıtı Irak çölünün 20 metre altında inşa edilen bir fabrikanın floresan ışıkları altındaki bir arabanın üzerindeydi. Bir mühendis aleti son bir kere parlattıktan sonra oda kapısı açılırken hemen geriye çekilip selamı durdu. İçeri 5 kişi girdi. Başkanlık güvenlik ekibi Amn el-Has'ın 2 silahlı nöbetçisi kapıyı kapattı. İçeri girenlerden dördü ortalarındaki adama saygıyla bakıyorlardı. Adamın üzerinde her zamanki savaş üniforması, belinde tabancası vardı. Boynuna da yine yeşil eşarbı sarılıydı. Dört kişiden biri olan özel koruması içeridekilerin üzerlerinin 5 kere aranmış olmasına rağmen adamın yanından ayrılmıyordu. Reis ile korumasının arasında askeri sanayileşme ve sanayi ASS bakanı olan damadı Hüseyin Kamil durmaktaydı. Pek çok şeyde olduğu gibi burada işleri Savunma Bakanlığı'ndan ASS devralmıştı. Başkanın diğer yanında Irak programının beyni ve Irak'ın Robert Oppenheimer'ı olarak anılan Doktor Cafer El Cafer bulunuyordu. Onun yanında ama biraz arkasında Doktor Salah Sıddıki vardı. Cafer fizikçi, Sıddıki de mühendisti. Karşılarındaki çelikten bebek 4 metre uzunluğunda ve 1 metre çapındaydı. Arka taraftaki 1 metrelik kısım füze atıldıktan sonra gövdeden ayrılacak olan gayet hassas bir şok absorbe cihazıydı. Geri kalan bölme 8 eş parçadan oluşan bir kılıftı. Füze yolunda devam ederken küçük patlayıcılarla bu kısım da gövdeden ayrılacak ve geriye sadece 50 santimetre çapında bir parça kalacaktı. Kılıfın görevi içerideki 4 katı kuyruğu korumaktı. Irak'ta füzeyi yerden gönderilecek radyo sinyalleriyle hareket ettirecek telemetre cihazlar yoksa da sert kuyruk parçaları füzeyi uçuş sırasında dengeleyecek ve yuvarlanmasına engel olacaktı. Arkadaki şok absorberi ve burun başlığı arasında Doktor Sıddıki'nin başarısı yatmaktaydı. Küçük ama mükemmel çalışan bir atom bombası, top tetiği mekanizmasıyla çalışacak, gerekli zincirleme reaksiyonu başlatacak nötron yağmurunu, lityum ve polonyum katalizörleriyle sağlayacak olan bir bomba. Doktor Sıddıki'nin mühendislik dehası da füzenin içindeki ağırlıkları toplam 35 kilo olan ve Doktor Cafer'in gözetiminde üretilen yuvarlak bir toptu. Bu da zenginleştirilmiş uranyum 235'ten oluşmaktaydı. Kalın kara bıyıkların altında bir memnunluk gülümsemesi belirdi. Başkan ilerleyip parmağını parlak çeliğin üzerine sürttü. "Çalışacak mı? Gerçekten çalışacak mı?" diye fısıldadı. "Çalışacak seydi reis," dedi fizikçi. Siyah bereli baş birkaç kere yukarı aşağı sallandı. "Sizleri kutlarım kardeşlerim." Füzenin üzerinde durduğu tahta arabanın üzerinde basit bir plaka üzerinde sadece bir şey yazıyordu. Kupt ut Allah. Tarık Aziz Amerika'nın Cenevre'deki tehdidini başkanına nasıl ileteceğini uzun uzun düşünmüştü. Birbirlerini 20 yıldır tanıyorlardı. Bu 20 yıl içinde Dışişleri Bakanı efendisine bir köpek sadakatiyle hizmet etmiş, Bağız Partisi içinde iktidar mücadelesi devam ederken hep onun yanını tutmuş, Tikritli adamın acımasızlığının sonunda galip geleceğini daima iddia etmiş ve hep haklı çıkmıştı. Bir Orta Doğu diktatörlüğünün yağlı iktidar direğini birlikte çıkarlarken biri hep diğerinin gölgesinde kalmıştı. Kır saçlı Aziz yüksek eğitimin ve 2 Avrupa dili bilmesinin dezavantajını körü körüne itaatle örtmeyi başarmıştı. Şiddet eylemlerini başkalarına bırakarak Saddam Hüseyin'in mahiyetinde olan herkes gibi temizlik hareketleri sırasında subayların ve bir zamanlar güvenilen parti üyelerinin gözden düşürülüp idam edilmelerine tanık olmuştu. Komutalarındaki askerleri savundukları için iyi generallerin kurşuna dizildiklerini görmüştü. Bir zamanlar orduda kimsenin kendilerini kırmaya cesaret edemeyecekleri kadar güçlü olan El-Cuburi aşiretinden olanların küçük düşürülmelerini, içlerinde sağ kalanların itaata zorlandıklarını görmüştü. O zaman İçişleri Bakanı olan Saddam'ın üvey kardeşi Ali Hasan Macid'in Kürtlere sadece Halepçe'de değil daha 50 köy ve kasabada bombalarla ve gazla soykırımına girişmesini suskunlukla karşılamıştı. Reisin mahiyetindeki diğerleri gibi Tarık Aziz de kendisinin gidecek yeri olmadığını biliyordu. Efendisine bir şey olursa onun da sonu gelmiş demekti. Tahtın çevresindeki bazıları gibi rejimlerinin popüler olduğuna inanmayacak kadar akıllıydı. Gerçek korktuğu yabancılar değil, Saddam'ın koruması üzerinden kalktığı takdirde kendisinden korkunç bir intikam alacak olan Irak halkıydı. O 11 Ocak günü Avrupa'dan dönüşünde çağrıldığı özel görüşme için beklerken tek sorunu kaçınılmaz öfkeyi üzerine çekmeden Amerikan tehdidini reise nasıl ileteceğiydi. Reisin bu tehdidi aslında Amerikalıları önerenin kendisi olduğunu rahatça düşünebilirdi. Paranoyanın mantığı yoktu. Kimi zaman doğru, kimi zaman yanlış çıkan içgüdüleri vardı sadece. Reisin aniden uyanan kuşkusu nedeniyle pek çok masum insan aileleriyle birlikte katledilmişti. Tarık Aziz 2 saat sonra arabasına rahatlamış biçimde gülümseyerek dönüyordu. Başkan rahat ve anlayışlıydı. Tarık Aziz'in Cenevre yolculuğunu, Irak'ın durumu hakkında görüştüğü herkeste gördüğü anlayışı ve batıda giderek artan genelde Amerikan aleyhtarı duyguları onaylayarak dinlemişti. Tarık Aziz'in tüm suçu Amerikan savaş heveslilerine yüklemesinde bile başına anlayış da sağlamış ve sonunda James Baker'ın sözleri dile getirildiğinde reisten beklenen öfke patlaması gelmemişti. Masa çevresindeki diğerleri kaşlarını çatıp öfkelerini belirtirken Saddam Hüseyin başını sallayıp gülümsemeyi sürdürmüştü. Reis Avrupa'daki görevi için onu kutladığından Dışişleri Bakanı toplantıdan gülümseyerek çıkmıştı. Diplomatik ölçülere göre aslında görev bir felaket sayılırdı ve bunun hiçbir önemi yokmuş gibi davranılmıştı. Tarık Aziz'in şaşkınlığı reisin görüşme sonunda söylediği bir şeyden kaynaklanıyordu. Başkan kendisini gönderirken sadece onun duyabileceği bir şey söylemişti. "Sakın kaygılanma Refik. Yakında Amerikalılara bir sürprizim olacak, daha değil. Ama beni el kelp sınırı aşmaya kalkışırsa onlara gazla değil, Allah'ın yumruğuyla karşılık vereceğim." Tarık Aziz reisin neden söz ettiğini bilmemesine rağmen anlamışçasına başını sallamıştı. Bunun ne demek olduğunu diğerleriyle birlikte 24 saat sonra öğrenecekti. 28. Ayrımın sonu. Sayfa 265.